Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yine bir genç zamanında birlikteyiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Genç zamanında bugün bir hikayeyle başlıyoruz. Yaşanmış Hikayeler kitabından Tatlı Ekmek adlı hikayeyi okumaya gayret edeceğim. Artık soluklanmak için durması gereken zamanlarındaydı. Ah, bir sandalye olsa da biraz dinlensem dedi. Mendilini çıkarttı. Şükretmek lazım. Bu yorgunluk ötede istirahat olur inşallah. İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin başkanıydı. Hem inşaat işinden anlardı, hem de mevzuattan. Sevilirdi de. Ayıptır, koskoca Türkiye'de İmam Hatipsiz birkaç ilden birisi bizimki. Yakışır mı bize diye milleti gayrete getiren de o olunca, hadi düş önümüze de yaptır bakalım demişlerdi. Temeli atılana kadar bir heyecanla yürümüştü işler. Ya sonra? Bir başıma kaldım. Ama kınamamalı. Kolay mı? Mübarek bina bir türlü doymak bilmiyor. O binaya suç bulurdu. Bilumum esnaf da ona. Bir türlü doymak bilmezmişim ha. Güldü. Bu bina bitene kadar da doymayacağım. Yine geleceğim, yine isteyeceğim. Hiç de bıkmayacağım. Veletler, yarın hepiniz ararsınız elimi öpmek için de bulamazsınız. Sabahtan bu yana girmediği dükkan var mı diye düşündü. Dolaştık ama pek de bir şey bulamadık. Mendilini cebine koyup gidecekken arkasından birisinin kendisine seslenmesiyle durdu. Hacem mi, hacem mi? Gözlerini kısarak baktı. Hamal Ali'ydi seslenen. Mahalleden komşusuydu. Gün boyu çalışan, kazandığını da akşam çocuklarına götüren bir garipti. Severdi. Buyur Alim dedi, yüreğindeki sevgiyi sesine iliştirerek. Ne yaptın hacem mi? Bugün nasıl hasılat? Bugün işler kesat be Ali. Millet sol tarafından kalkmış herhalde. Ali'nin üzüldüğünü hemen hissetti. Yüreğinde ona ayırdığı hanenin bu arada genişleyiverdiğini de. Gözlerini iyice açtı, ne diyecek, ne yapacak bekledi. Ali bir parça para çıkarttı. Hacem mi? Şunu alıver. Bu benim bugünkü hasılatım. Buradan sadece bir ekmek parası aldım. Bugün de çocuklar kuru ekmek yesinler. Gözlerine hücum eden gözyaşlarını zorla iteledi. Yok Ali, olmaz. Sen bunu git, çocuklarına harca. Daha sevaptır. Ali dinlemedi bile. Döndü yönünü, hızlı adımlarla uzaklaştı. Arkasından baka kaldı. Artık gözyaşlarını itelemese de olurdu. Ertesi akşam aynı yerde yine Ali'ye rastladı. Yine aynı konuşma geçti aralarında. Ve yine Ali elini cebine attı. Bu sefer paylar gibi konuştu. Yok aslanım olmaz. Parasının hesabını bilmeyen nice zenginler senin kadar yardım etmiyor. Ali yüzünde acı bir gülümseme hem parasını ayırdı hem de konuştu. Hacem mi? Sen sadece al. Bak bu sefer kazancımın yarısını verebiliyorum. Kusura kalma. Bugün çocuklara ekmeğin yanında bir miktar katık götüreyim. Yüzüne sert bir ifade giyinmeye çalıştı. Giyindi ama iğreti durduğuna da hayıflandı. Gözlerini dikip eliyle Ali'nin para dolu elini ittirmeye çalıştı. Ali kararlıydı. Hacem mi? Sen sadece al. Allah için. Benim ve çocuklarım için al ve okul binasına harca. Fazla ısrar edemedi. Parayı alırken yüzünün kızardığını hissetti. Sanki kendisi için alıyormuş gibi başını önüne eğdi. Bakışlarını kaçırmaya çalışarak kısık bir sesle teşekkür etti. Eh aslanım, sen bilirsin. Allah hayrını kabul etsin. Ali tok bir sesle amin çekti. Dönüp gidecekti ki Ali'nin bir şey sormak ister gibi yüzüne baktığını fark etti. Sorsam mı sormasam mı diye düşünüyor da ne soracak acaba? Gözleri karşılaşınca Ali konuşmaya başladı. Sormuyor, aslında hayret ettiği bir şeyi paylaşıyordu. Ali'yi dinlerken, bugün az dükkan dolaştığı, dolayısıyla da fazla yorulmadığı halde neden soluklarının sıklaştığını anlayamıyordu. Ya böğrünün tam orta yerine oturan ve gittikçe büyüyen şu yumruk da neyin nesiydi? Şöyle diyordu Ali. Hacı emmi, bu sabah garip bir şey oldu. Onu danışacaktım. Bizim çocuklar elime yapıştılar. Baba dediler, dün aldığın ekmekler ne kadar tatlıydı. Ne olur bugün de aynı ekmekten getir bize. Çok şaşırdım Hacı emmi ya. Yahu ben bu ekmeği hep Safi'nin fırından alırım. Sen de bilirsin ki ekmek hep aynı ekmek. Dün sadece ekmek götürebildim diye mahcubiyet duyarken, bak şu Allah'ın işine ki, onlar dünkü katıksız ekmekten çok memnun kaldılar. Ben bu işi çözemedim. Hele deyiver şu işin sırrını. İçinin fırtınasından başı allak bullak, dudaklarını ısırdı Hacı emmi. Gözlerinde taşmaya hazır bir derya, dönüp gidecekken belli belirsiz bir fısıltıyla bilmem dedi. Başka ne diyecekti ki? Evet efendim, bu okumuş olduğumuz hikaye Mehmet Lütfü Arslan'ın Yaşanmış Hikayeler kitabından, Erkam Yayınları'ndan çıktı. Sizden, bizden, hepimizden ser levhasıyla sunulmuş, takdim edilmiş. Bu kitapta yer alan hikayeler gerçekten ya tamamen ya da kısmen yaşanmış hikayeler. Bunu da muhterem pederimden dinlemiştim. Trakya'daki bir ilin İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin başkanının başından geçen bir hadise bu. Milletin en zor zamanlarda İmam Hatip liselerine, İmam Hatip okullarına neden teveccüh gösterdiği ve o okulların harcında ne tür böyle fedakarlıkların olduğunu göstermesi açısından da çok ilginç ve önemli bir örnek diye düşünüyorum. Bugün stüdyoda bir konuğumuz var. Hüseyin Küçük Ali, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 5. sınıfta okuyor. Kendisini bugün hem üniversite hem kampüs hem çok güzel bir hizmete başlıyorlar. Önümüzdeki günler içerisinde onu o vesileyle burada konuk ediyoruz. Hüseyin'cim hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
İstersen önce bir kendini tanıt. Gerçi ben seni tanıttım ama.
Ben Hüseyin Küçükeli. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim. İşte hali hazırda Genç Dergisi'nde kolay sağlık köşesini yazmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Uluslararası Genç Derneği'nin faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyorum. Onun dışında tıp öğrencileriyle olsun, diğer üniversitelerle olsun belli başlı çalışmalarımız var.
Onları konuşacağız zaten. Bu kolay sağlıktan başlayalım. Doktor değilsin, doktorluk yolundasın. Nasıl sağlık köşesi hazırlıyorsun?
Şöyle söyleyelim. Öncelikle kolay sağlık köşesinde belli hani kurallara dikkat ederek böyle sağlığa dair hem de hayata dokunan konulara değinmeye çalışıyoruz. Yani şimdi bazı sağlıkla ilgili konular işlenirken çok hayatın içinde, hayatın değişkenlerine hitap etmeyen böyle bilimsel yanlarıyla ele alınarak halka anlatılıyor. Fakat hani isminden de anlaşılacağı üzere bu köşede hani bir, sağlığı kolay anlayabilecek ve kolay uygulayabilecek bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Burada da gözettiğimiz bazı kaideler var. Bunlardan en önemlisi de şu, her bir yazıyı hazırlarken bilhassa işin uzmanı bir mütehassısla hani görüşerek, istişare ederek nelerin önemli olduğunu ya da nelerin insanların bilmesi gereken kısımda, nelerin o işin uzmanlarında kalması gereken kısımda olduğuna dikkat ederek hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani böyle istişare neticesinde çıkan yazılar olduğunu söyleyerek temize çıkalım.
Aslında bir tür tıp kültürü değil mi sizin oradaki yazılarınız ve çok da ben ilgiyle de takip ediyorum. Evet. Genç Dergiyi hareketlendiren köşelerden bir tanesi oldu. Ben. Okul nasıl gidiyor Hüseyin'cim?
Elhamdülillah okul gayet güzel gidiyor. Şimdi 5. sınıftayız. 5. sınıf tıp fakültelerinde stajların alındığı, her bir farklı bölümün sırayla böyle gezildiği ve orada yerinde görüldüğü, hatta ufak tefek girişimlerin de yapıldığı bir dönem.
Tıp fakülteleri 6 senelik.
Evet, tıp fakültesi
6 senelik. 6. sınıfta mı intern diyorlar size?
Şöyle söyleyeyim, ilk 3 sene biz normal sınıf teorik, dersleri, teorik dersler alıyoruz. Evet. Buna temel bilimler deniliyor. Son 3 senede daha pratiğe yönelik, yani klinik bilgilerden müteşekkil. Dolayısıyla bunun da ilk 2 senesi, yani 4. ve 5. sınıfta stajlardan oluşuyor. Yani tamamen tüm sene boyunca, sene içinde diğer fakültelerden, diğer bölümlerden farklı olarak sene sonunda değil, senenin içinde stajlar yapıyoruz. Tamamı bundan müteşekkil.
O biraz da sizin tabii disiplinin
dahiliye, cerrahi, daha kadın hassas şeklinde.
Evet. Evet, bir çok sonuçta insan aynen, hayatıyla uğraşıyorsunuz. Aynen. Yani 6 sene bile belki çok zaman bütün o evet, şeyi almaya az gelebiliyor.
Evet, o ustadan çırağa geçme şeyinin bir devamı üniversitelerdeki. 6. sınıfta da şöyle oluyor. Biraz yarı doktor oluyoruz. Yani 4 ve 5'te doktorun arkasında durup onun yaptıklarını izliyoruz. 6. sınıfta ise hani biraz işi bize veriyorlar, elimize veriyorlar. Kalemi, anladım, neşteri.
Tamam, kalf oluyorsunuz yani. Öyle, 4-5 aynen, çıraklık, 6 kalfalık.
Aynen, doğru.
Sonrasında tabii usta olmak için uzman doktor olmak gerekiyor herhalde. Evet, o da TUS sınavına.
Onun için de bir tıpta uzmanlık sınavı diye bir sınav.
O da bayağı bir zor herhalde bir sınav.
Öyle diyorlar yani.
Evet, iyi, Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Çok böyle hayırla ederim, geçersiniz inşallah. Peki tıp fakültesinde okumak hakikaten ben yani yaklaşık bir 20 senedir bu tür üniversiteli öğrenci kardeşlerimizle muhatap oluyoruz. Hep böyle onların kendiliğinden eğer güzel bir niyetleri ve bakışları da varsa Allah'ın onları kendiliğinden bir hizmet yoluna sevk ettiğine dair bir kanaatim vardır benim. Dolayısıyla tıp fakültesinde okuyan bir arkadaşımızın ya ben bir de hizmet edeyim, nasıl hizmet edeyim tarzında bir böyle düşünceye düşmesine gerek yok. Çünkü ciddi anlamda zaten o alan hizmete müsait, aşkınlığa, fedakarlığa, başkaları için yaşama ufkuna sahip olmaya çok müsait bir alan. Ama ilginçtir. Bu da belki, o da ayrı bir tecelli. Buradaki arkadaşlarımız da tam tersi. Hem bu tür bir alana yönelik gayretin içerisine giriyorlar. Artı bir de böyle kendilerinden beklenmeyecek bir performans da. Niye beklenmeyecek diye söylüyorum. Çünkü çok yoğun zaten dersleri. Evet. Ciddi efendim bir şeyleri var. Yetişme noktasında çektikleri bir sıkıntı var. Ama bunun yanında bir takım böyle sosyal sorumluluk projelerine, okul dışı hayır hizmetlerine falan şey bulabiliyorlar, vakit bulabiliyorlar. Bakıyorum sohbetlerden geri kalmıyorlar. Ciddi anlamda efendim kendi başlarına işler yapıyorlar. Birazdan zaten senin bir bu tür bir işinden de bahsedeceğiz. Yani dolayısıyla ciddi bir böyle efendim yönelişleri oluyor. Bu nasıl mümkün oluyor veya bunu sen de gözlemliyor musun? Bu tespitim doğru mu sence?
Kesinlikle abi. Şöyle söyleyeyim ilk kısımdan itibaren. Yani elhamdülillah hekimlik gerçekten çok güzel bir meslek. Hani her meslek güzeldir, her meslek azizdir. Onu her biri kendi müntesibi anlatsın. Ama hekimlik için konuşacak olursak, hekimlik ben ilk başladığımda bu Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle bir sohbetimiz olmuştu.
Bizim genç dergimizin yazışları müdürü, evet. Evet.
Onunla bir sohbetimiz olmuştu. Orada şöyle bir güzel bir şey geçmişti. Hekimlik Allah dostluğuyla çok yakın bir meslek demişti. Bunun da sebeplerini sıralamıştı da hani en önemlilerinden bahsedecek olursak mesela 24 saat hizmet ediyor. Yani 24 saat hizmete açık olması gerekiyor ve insanların dertlerini, sıkıntılarını dinliyor. Onlarla muhatap devamlı ve hani onları gideren ve Allah'ın tecellisinin, şafi tecellisinin üstünden geçtiği tabiri caizse arada bir aracı olan bir konumda. Dolayısıyla o tecelliden, o tecelli sırasında eğer istifade de edebilirse çok güzel yollar açık. Pek tabii hani bu kadar Cenab-ı Hak'ın lütfuyla beraber
zorlukları
da var. Yani bu yolu bu şekilde yapmak herkese de nasip olmuyor. İnşallah
tabii kimse iyiyim diye gelmiyor doktora yani. Evet. Herkes bir şikayetini yapmak için geliyor. Evet. Bu tıp fakültesi öğrencileri bu anlamda nasıl bir...
Şöyle tıp fakülteleri biraz ders programı olarak içeriği olarak yoğun yerler. Pek tabii fakülteden fakülteye, uygulamadan, eğitim sisteminden kaynaklanan değişiklikler var ama belki de bu diğer faaliyetlere katılmalarını bu hani iş meşgul adama verilir.
Evet, evet, çok güzel. Çok
değerlendirebilir.
Bu Hasan Ali Benna'nın bir sözüymüş, biliyor musunuz?
Doğru,
normalde
abi,
bir evet bir evladına bir yeni bir vazife daha vermiş. Çok da meşgulmüş, onun üzerinde birkaç tane vazifesi olan bir talebesiymiş. Efendim demiş, yani ben zaten üzerimde birkaç tane vazife var. Falanca arkadaşımız çok böyle üzerinde bir meşguliyeti yok. Ona verseydiniz, evladım bilmiyor musun sen demiş. İş meşgul adama verilir. Çünkü meşgul adam zaten planlamış, programlamış, zamanını tanzim etmiş adamdır. Nerede, nasıl, neye vakit ayıracağını iyi bilen adamdır. Bu kesinlikle anlamda da gerçekten güzel. Ben tıpçıların da öyle birazcık olduğunu düşünüyorum. Zamanlarını çok iyi tanzim etmek zorundalar. Bu evet, da nereye, nasıl, ne kadar vakit ayıracaklarını kendinden ortaya çıkartıyor.
Belki şuna da değinebiliriz. Tıp fakültesi öğrencilerinin bir CV doldurma derdi yok. Yani en azından şu anki Türkiye'nin sisteminde, sağlık sisteminde bir CV doldurma derdi yok. Mezun olduğunuz anda işte sizi atıyorlar mecburi hizmetle. Direkt bir yere atamanız gerçekleşiyor. Bunun da etkisiyle hani belki böyle daha sosyal sorumluluk projelerin içinde yer almaya yönleniyor olabilirler. Bir diğer değineceğim madde de sonuçta insanın her türlü haline şahit oldukları için, yani gönlünü kapatmayan kimseler daha duyarlı hale geliyorlar. Tabii hakeza diğer tarafı da mevcut yine. Yani onları göre göre buna hakikaten alışmak evet, da söz konusu yani.
Aynen evet, öyle. Tam bir duyarsızlık yaşayan, evet, tamamen efendim kendini kapatmış tiplerde
biraz
olabiliyor değil mi?
Biraz onun da olması gerekiyor. Çok o duyarsızlığı da kullanabilmek gerekiyor. Yoksa hastanıza doğru ve gerekli müdahaleyi yapamazsınız. Yani en basitinden bir kesik atacağınızda hani onun acısına odaklanırsanız atamazsınız. Ama sağlığına odaklanırsanız, vermeniz gereken hizmete odaklanırsanız onu atabiliyorsunuz. Hani orada yine bir denge söz konusu.
Evet. Hüseyin'cim, şimdi senin bir hizmetkar kariyer projesi diye giriştiğin yeni bir proje var. Onu
evet,
ikinci bölümde olur, konuşuruz ama
İnşallah.
Ondan evvel sormak istediğim, bir de Panorama diye bir dergi çıkarttınız bir dönem.
Evet.
Tıp fakültesi öğrencilerinin kendi aralarında çıkarttıkları bir tür bülten gibiydi değil mi o?
Yok, dergi diyebiliriz. Yani hani amatör dergi diyelim.
Evet.
Şöyle bahsedeyim. Panorama dergisi bu geçmişi üniversitelerde yaşanan başörtüsü olaylarına dayanıyor. Orada başörtüsü olayları sırasında tanışan bir avuç tıp yelinin hani bir şeyler yapmak, böyle bir aslında kalıp olduğunu fark ettik biz. Yani üniversite öğrencilerinde böyle üniversiteye geldiğinde bir şeyler yapmak şeklinde ifade ettikleri bir
dertleri oluyor.
Yine bunun neticesinde ve hani söylenecek şeyler olduğunun farkına varmalarıyla biz nasıl araştırabiliriz, nasıl üretebiliriz, nasıl insanlarla paylaşabiliriz'in neticesinde yaklaşık en başta 9 kadar öğrencinin elini taşın altına koymasıyla başlıyor bu dergi. Tamamen öğrenci dergisi olarak başladı ve elhamdülillah da hani öyle devam ediyor. Derginin ben de elhamdülillah uzun bir müddet içinde bulunma fırsatım oldu. 2 yıl kadar editörlüğünü yürüttüm. Şimdi alt dönemden arkadaşlarımıza devrettim.
Tabii bayrağı devretmek lazım.
Evet, yani zaten hani tamamen öğrenci dergisi olmasını istiyorsak, kalmasını istiyorsak sınıflar arttıkça mezuniyeti yaklaşanlar çekiliyor. Alt sınıflardan
bayrağı devir
daim şeklinde evet, devam ediyor. Elhamdülillah güzel bir proje diyelim, güzel bir fikir. Arkadaşlar her geçen gün geliştirerek kaliteyi, işte Müslümanlar yaptı mı böyle yapar dedirtmeyi amaçlayarak çıkardıkları bir dergi fakültede.
Çok
çünkü
güzel,
fakültede farklı grupların, yani tasvip etmediğimiz farklı grupların çıkardığı el ilanları, broşürler, yani birçok üniversite öğrencisi görmüştür bunları. İşte fotokopiyle çoğaltılmış, siyah beyaz ve işte böyle ağzından salyalar akarcasına küfreden bir...
Fanzinler var değil mi?
Fanzinler var. Bunları belli gruplar çıkarıyor. Anmaya gerek yok. Bunların yanında bir de Panorama dergisi duruyor bizim okulda.
Nezih değil mi? Hem
yani baskısıyla, tasarımıyla, baskısıyla, içeriğinin kalitesi, edebiyle, efendiliğiyle İkisi yan yana durduğu zaman insanlara Panorama dergisinin şeyinde yazar bu. Tüzüğünde yazar. Öğrencilere, insanlara işte Müslümanlar yaptı mı böyle yapar dedirtecek bir dergi hazırlanmaya çalışılır diye.
Çok güzel.
Arkadaşlar
çok güzel.
Da bu eksende devam ediyor. Derginin ana ekseni tıp ve öğrencilik ekseninde. Dolayısıyla ona göre konulardan seçiyorlar.
Yani Cerrahpaşa'daki Müslüman tıbbiyeli öğrencilerin çıkartmış olduğu
sadece Cerrahpaşa'yla da sınırlı değil. Şu anda ya 10'dan fazla tıp fakültesinde dağıtılıyor.
Çok güzel.
Ücretsiz olarak ve farklı fakültelerden arkadaşlarının da katkıları oluyor. Ama başı bizim arkadaşlar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde arkadaşlar.
Şimdi zannediyorum bu dergiyle ilgili çalışmaların aslında esas nüvesini de işte üniversiteye ilk geldiğimizde kimlerle oturup iş tutalım, kimlerle arkadaşlık yapalım tarzındaki bir kaygı değil mi buna?
Kesinlikle.
Birazcık daha,
yani orada bir dava başörtüsü olayları.
Yani siz mesela ilk geldiğinizde siz birileri karşıladı okula geldiğinizde evet. Ve siz şu anda onu...
O müthiş bir şey.
Evet. Yani, şu an onu siz yapıyorsunuz, birilerini karşılıyorsunuz. Evet. Bu böyle kendini devreden bir bayrak yarışı yani, olarak devam ediyor.
Güzel bir an o yani. O üniversiteye Anadolu'dan, kendi şehrinizden, anne babanızın yanından kopup geldiğinizde orada bir abi, bir abla görmeniz, sizi karşılayan, size samimiyetle bakan, yani hiçbir ne şahsi ne de herhangi bir grubun menfaati
ve
içindeyim.
Ve nerede kalacaksınız, nasıl burs alacaksınız?
Yani size...
Yemekhane neresidir değil mi? Bunları hep
aynen,
gösteren.
Aynen tabii ki de. Yani o İslam kardeşliğinin neticesinde bir samimiyetle size kucak açtığı zaman insanın gözünden yaşların akması gayet muhtemel oluyor.
Şimdi ilk bölümümüz bitiyor da o zaman şöyle bir çağrıyla sonlandıralım mı? Yani Çapa da katalım işin içine.
Evet.
Çapa'ya ve Cerrahpaşa'ya çocuklarını gönderecekler. Gözleri arkada kalmasın.
Evet, kesinlikle.
Çünkü Hüseyinler var.
Estağfurullah abi. Bizim arkadaş grubumuz var diyelim. Çapa'da da çok kıymetli arkadaşlarımız var. Elhamdülillah bu iki üniversite, iki fakültede böyle güzel arkadaş grupları oluştu. Şu anda oturdular da yani. Hani sistemlerini kurdular. O yüzden gözleri arkada kalmasın, bir şekilde zaten irtibata geçerler.
Çok güzel. Şimdi ikinci bölümde senin güzel bir projen daha var, onu esas konuşacağız. Şimdilik bir ara veriyoruz sevgili ve kıymetli dinleyicilerimiz. Tekrar buradayız efendim. Arka medyamızın kıymetli dinleyicileri, genç zamanında tekrar beraberiz. Birinci bölümde Hüseyin Küçükali kardeşimiz ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi, aynı zamanda bir genç gönüllüsü. Onunla faaliyetlerini konuşmuştuk ama esas Hüseyin'i buraya davet etmemizdeki maksat bu aralar böyle tatlı bir heyecanla giriştikleri Hizmetkar Kariyer adlı bir proje. Ben hemen kendisine sorayım. Hizmetkar Kariyer nedir Hüseyin'cim?
Hizmetkar Kariyer Planlama Projesi Uluslararası Genç Derneği çatısı altında İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerine yönelik bir kariyer planlama projesi, yenilikçi bir kariyer planlama projesi diyoruz biz buna. Alışılagelmiş kariyer planlamanın, kariyer planlama modellerinin dışında öğrencilere para, prestij, konfor ya da toplumsal kabul merkezli bir kariyer planlama sunmaktansa ben mesleğimle nasıl Allah yolunda hizmet ederim sorusunun cevabını beraber arayacağımız bir proje.
Şimdi kariyer hakikaten son dönemin böyle tabiri caizse put kelimelerinden bir tanesi. Herkesin neredeyse hayatının ana merkezi haline getirdiği bir kavram haline de dönüştü. Kariyer derken ne anlıyoruz aslında Hüseyin'ciğim? Onu bir, yani siz kariyerle ilgili nasıl bir kaygıdan yola çıkarak böyle bir proje üretmeyi hissettiniz?
Biz bu projeye biraz da o içimizdeki, her birimizin içindeki o putu kırmak için başladık diyelim bir grup arkadaşla. Ve burada biz kariyer derken acaba birkaç sorunun cevabı aslında bu kariyer kelimesi. Acaba biz kendimizi nasıl yetiştirebiliriz ve kendimizi, yani bir tane sermayemiz var, kendimiz. Bu kendimizi nerede nasıl değerlendirebiliriz, bu sermayemizi nerede nasıl değerlendirebiliriz ki en çok ederi olsun, ahirette en çok karşılığını alabilelim. Nasıl Allah'ın sevgisini, rızasını kazanabilelim diye düşünüyoruz. Bizim hizmetkar kariyerin tanımı bu.
Yani
kariyere
şöyle,
de bu gözle bakıyoruz.
Şunu mu anlamalıyız? Yani normalde herkes bir okulda okuyor zaten.
Evet.
Bir uzmanlık alanıyla ilgili de yetişmeye çalışıyor.
Evet.
Ama öyle bir zaman ki bu zaman uzmanlık alanlarımızın ya da yetişmek noktasında bizi yöneltilen alanların hayatımızın tümünü kapsaması söz konusu. Siz de diyorsunuz ki herhalde, öyle mi anlıyorum veya ben, sadece işimiz, tek meşgalemiz olmasın, diğer başka işlere de fırsat bulalım. Başka bir takım faaliyetlerimiz de olsun. Yetişirken aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de yapalım. Bu tarz bir bakış açısı mı?
Daha ziyade şöyle, biz mesleğin haricinde değil dahilinde hizmet etmeyi maksat edindik. Yani bir doktor, bir mühendis kendi mesleğini yaparken hizmet etsin.
Çok güzel,
onun
güzel
dışında abi. Değil. Evet. Yani şimdi bizde öyle bir algı var. Sosyal sorumluluk, işte toplumsal duyarlılık, hizmet denildiğinde vakıf dernek işleri akla geliyor. Fakat biz düşündük ki, yani vakıf dernek işleri dediğimiz hafta sonu yapılabilecek.
Ya da boş
mesai
zamanlarda
gidilen.
Mesai bittikten
sonra boş zamanlarda yapılabilecek işler akla geliyor. Yani en iyi yapan bu şekilde yapıyor. Fakat baktık ki günümüzün çoğunun 8-5 mesainin geçtiği alan bu hizmetten ayrı tutulmuş. Ya, bir hata var burada diye hani gözümüze çarptı. Ve dedik ki bu meslekler nereden çıktı? Nereden neşet etti? Sonuçta bu bir toplumsal iş bölümü. Yani herkes işin bir ucundan tutuyor ve bir asıl gayeye doğru gidiyoruz beraber. Sadece dünyalık işleri paylaşmışız. Dolayısıyla dedik ki toplumsal bir iş bölümü olan meslek yine topluma hizmet etmek için yapılmalı. Eğer böyle yapılırsa daha verimli ve insanları daha mutlu edecek bir meslek olur dedik.
Çok güzel. Hatta yani laik, laiklik gibi sanki bir iş hayatımız evet. ayrı, efendim duyarlılıklarımız evet. ayrı. Bu olmasın, evet. iş hayatımız aynı zamanda duyarlılıklarımızın hayatı olsun.
Evet. Biraz iç içe geçmesi. Hatta şöyle biraz ileriye gittik bu tezimizde. Bakalım doğru çıkar, yanlış çıkar. Yanlış çıkarsa telafi ederiz, vazgeçeriz ama şöyle bir cümle kurduk. Dedik ki kendisiyle hizmet edemediğin meslek olmaz olsun dedi.
Çok güzel. Harika. Kendisiyle hizmet edemediğin meslek
olmaz
olsun. Çok güzel. Şimdi ben sürecin en başından beri fikri olgunluk aşamasından bugüne işte ete kemiğe bürünmesine kadar az çok süreçten haberdarım. Siz böyle esaslı da bir giriş de yaptınız buna. Şimdi yani böyle biraz hani tırnak içinde bilimsel de bir giriş oldu. Dediniz ki önce bir anketle başlayalım dediniz değil mi? Nasıl? Önce evet. bir safhaları bir anlatır mısın?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu proje nereden çıktı? Öncelikle bu proje bizim, kendimizin ve yakın çevremizin mezuniyetinin yaklaşmasıyla başladı. Yani biz zaten en başından beri şöyle söylüyoruz. Bu öğrenciler için, öğrenciler tarafından yapılmış bir proje. Dolayısıyla bu kendimizin ya okulda bitiyor, ne yapacağız, nereyi seçeceğiz ve neye göre seçmemiz lazım dememizin neticesinde bu kendi ihtiyaçlarımızın, öğrencilerin ihtiyaçlarının değerlendirmesi neticesinde çıktık. Burada bakarken gördük ki bir yetişmiş insan ihtiyacı var. Bu zaten her yerde sağda solda, bürokraside, akademide, özel sektörde her yerde duyduğumuz bir sözdü. Diğer taraftan öğrencilere döndük baktık. Öğrencilerse kararsız, bilemiyorum. İşte bu şekilde devam ettiklerini gördük. Ve o az önce bilimsel dediğiniz kısma geleyim. Dedik ki bunu istatistiki bir veriye dönüştürelim ki sağlam bir gerekçemiz olsun bu yola çıkarken. Dolayısıyla 51 üniversiteden 310 öğrenciyle bir anket yaptık.
Ne sordunuz ankette?
Bu ankette kariyer planlamalarını yaparken neleri öncelediklerini, şu an bir kariyer planları olup olmadığını, neyi tercih etmeyi düşündüklerini, neyi bildiklerini, neyi ne kadar bildiklerini sorguladık. Burada çok çarpıcı bazı sonuçlar çıktı. Müsaadenizle onları aktarmak isterim. Hani hepsine değinmeyeceğim ama en çarpıcılarından bahsedelim. Birincisi sınıf arttıkça yani birinci sınıftan işte dördüncü sınıfa ya da altıncı sınıfa doğru gittikçe mezuniyet korkusundaki artışı böyle çok güzel bir grafikle gördük. Yani son sınıfa yaklaştıkça mezuniyet korkusu gerçekten artıyor. Tabii bunun sebepleri var. Projemiz de buna yönelik zaten. Bir diğeri dedik ki bu öğrencilerin böyle bir ihtiyacı var. Bu nerede karşılanabilir peki? Yani bu projeye yola çıkmadan önce bunun karşılanacağı bir yer varsa biz oraya omuz verelim. Fakat baktık ki kariyer merkezleri bu işi neresi yapabilir? Kariyer merkezleri. ve baktık ki kariyer merkezleri aslında yetersiz bu noktada. Bununla ilgili anketimizdeki sorular neticesinde şunu tespit etti. Kariyer merkezlerine danışan kişi sayısı, öğrencilerin oranı %10. Yani kariyer merkezlerine 10 öğrenciden biri gidiyor. Peki bunlara da sorduk. Yeni bir şey öğrendin mi peki dedik. Ve bunun neticesinde de bu danışanların da sadece %60'ının yeni bir şey öğrendiğini gördük. Dolayısıyla hani ufak bir hani kaba bir hesap olacak ama kaba bir hesapla kariyer merkezlerinin etkinliğini %6 olarak bulduk ki çok düşük bir sayı.
Evet.
Bunun sonrasında en önemli iki sonucumuz da şu. İnsanlar seçtiği kariyer yolunu ne kadar biliyor diye sorguladık. Ve akademik olarak devam etmek isteyen kişilerin 3 kişiden birinin aslında o yolu çok da iyi bilmediğini gördük. Kendileri ifadeleri neticesinde. Kamuda devam etmek isteyen kişilerin 2 kişiden birinin yeterince bilmediğini, özel sektörde 3 kişiden birinin, STK'da devam etmek isteyenlerin 2 kişiden birinin aslında bu seçtikleri kariyer yolunu çok da iyi bilmediklerini gördük. Daha da çarpıcısı şu, seçmediğini ne kadar biliyor? Yani akademi seçen kişiler diğer seçenekleri ne kadar bilerek seçmişler? Akademi seçenlerin %27'si diğer seçenekleri bilmeden, çok da iyi bilmeden, yeterince bilmeden seçmiş. Kamuda devam etmek isteyenlerin %81'i, özel sektörde devam etmek isteyenlerin %79'u, STK'da devam etmek isteyenlerin %85'i ve kararsız olanların da %87'si diğer kariyer seçeneklerini yeterince iyi bilmediğini ifade etti.
Şimdi bu veriler ışığında nasıl bir program hazırladınız?
Bizim programımız aslında 3 esasa dayanıyor diyebiliriz. Birincisi kişilerin kendi niteliklerini, kabiliyetlerini, ilgilerini keşfetmeli. Birincisi bu. İkincisi farklı kariyer seçeneklerini ve o kariyer seçeneklerinin çalışma şartlarını öğrenmeleri. Çünkü bu noktada işte bilmedikleri bu az önceki verilerle ortaya konuldu. Üçüncüsü de şu. Bu ikisini birleştirdikten sonra en nihayetinde de bu tüm kariyer planlama projemizde alacakları eğitim neticesinde hizmet şuuruyla, yani ben nasıl daha iyi Allah yolunda hizmet edebilirim, ümmete, millete nasıl daha çok faydam olur doğrultusunda bir tercih yapmalı. Projemiz de bu eksende faaliyetlerden oluşuyor.
Bunu nasıl ilan ettiniz?
Bu proje aslında hani tamamen öğrenci işi bir proje olduğundan dolayı biz bu anket çalışmasını yaptığımızda bir kısım iletişim bilgileri toplamıştık. Onun dışında yine sosyal medya üzerinden bu projemize, böyle bir projeye başlanmaya niyet ettiğimizi ilan ettik. Bir video hazırladık. Dileyenler web sitemizde de görüntüleyebilirler. Bu şekilde insanları haberdar ettik. Elhamdülillah çok büyük teveccüh de oldu.
Ne kadar oldu? Kaç kişi başvurdu?
Yani normalde söylememeyi düşünüyorduk ama Erkam Radyo'nun hatırına söyleyeyim. Yaklaşık 450 öğrenci projemize başvurdu.
450 öğrencinin peki ne kadarını kabul edeceksiniz?
Şimdi projemizin ilk senesi bu sene. Dolayısıyla hani küçük büyük düşün küçük başla derler. Biz de o sebepten biraz daha hani herkesi kabul edebilecek kadar gücümüz yok zaten. Dolayısıyla başvurular içinden en yoğun başvuruların geldiği bölümlerden öğrencileri seçtik. Şu anda bir 60 kişilik 60 öğrenciden oluşan bir katılımcı grubumuz var.
Web sitemizin adresini alalım.
Web sitemiz hizmetkariyeri.org.
Hizmetkariyeri.org. Çok güzel. Hizmet kelimesine de tekrar böyle bir itibar kazandırmayı düşünüyorsunuz. İnşallah. Yani. Hizmet çünkü Allah için.
Evet.
Ve وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kimseden herhangi bir ücret istemiyorum. Kimseden ücret istemiyorum. Kimseden herhangi bir statü makam mal istemiyorum. Değil mi? Tamamen Allah için. Allah'a ait bir efendim ücretlendirmem Allah'a aittir diyerek girdiniz. Hüseyin'cim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Tebrik ediyoruz. Allah'tan bu hizmetkar kariyer programınızın başarılar getirmesini niyaz ediyoruz. Son olarak paylaşmak istediğin bir şey varsa
son olarak biz mesaimizin bittiğini fark etmeyeceğimiz bir mesleğimiz olsun diye yola çıktık, niyet ettik. Arkadaşlarımızla beraber bu yolda koşturmaya niyet ettik. Ben buradan tüm dinleyicilerimizden dualarını talep ediyorum bu yolda. Her birine de bizlere vakitlerini ayırıp dinledikleri için teşekkür ediyorum.
Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Efendim programımızın başında bir hikaye okumuştuk. İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde hizmet eden bir amcamızın başından geçen bir hadiseydi. Şimdi yine bir İmam Hatip okulumuzla ilgili bir başka hikayeyi de okuyup programımızı sonlandırmak istiyoruz. Hikayemizin ismi Taş Bina. Şöyle başlıyoruz. Garaja bir firma daha gelmiş. Doğup büyüdüğü şehrin yavaş da olsa geliştiğini fark ediyor ve buna seviniyordu. Ne kadar gelişse de benim şirin küçük kasabam burası. Hep de öyle kalacak diye düşündü. Otobüs terminalinden çarşıya doğru yürümeye başladı. Yolda bir baba dostuyla karşılaştı. 3 senedir öpemediği baba eli niyetine yaşlı adamın elini hürmetle öptü. Hayrola öğretmen dedi adam. Tatil de değil ama. Yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle cevapladı. Artık buralı olduk. Zaten buralıydın be yeğenim. Başını sallayarak tasdik etti. Öyle burada doğduk ama artık inşallah doyacağımız yerde burası olacak. Muhataba anlamsız gözlerle bakarken durumu izah etti. Tayinimiz buraya çıktı. Yaşlı adam "Oo, hoş geldin, hoş geldin, hayırlı olsun" diye hararetle tekrar elini sıktı. O devam etti. "Bak şu kadere ki amcacığım, okuduğumuz okula öğretmen olarak geri geldik." Muhatap bir an düşündü. "Sen İmam Hatip'te okumuştun değil mi?" Başıyla tasdik etti. Tanıdığı sağa döndü ve eliyle işaret etti. "O zaman bu yöne yeğenim. Senin okulu geçen ay taşıdılar." Şaşırdı. Okuduğu binada öğretmenlik yapamayacak mıydı? Biraz mahzunlaştı. Ama muhakkak daha güzel ve geniş bir binaya taşımışlardır diye düşündü. Halbuki ne hayaller kurmuştu. 7 sene öğrencilik yaptığı, her köşesinde ayrı bir hatırasının bulunduğu o sarı binaya dönüyor olmak yüreğini ne tatlı heyecanlara salmıştı. Memleketine de gelmek iyiydi ama o binaya geri dönmenin anlamı ayrıydı. Şimdi demek başka binaya taşınmışlar. Hayırlısı. Neredeyse oturup ağlayacaktı. Kırık bir sesle sordu. "Nereye taşındı okul?" Yaşlı adam "Taş binaya" dedi. Taş binaya mı? O anda sanki buz kesildi. Bir anda küçüldü, küçüldü, tam 30 sene öncesine döndü. Taş binadaydı. O kurşuni binanın geniş ama loş odasında. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Karşısındaki adamın yüzüne bakıyor, ağlıyor, dönüyor, yanında bürüğüne sarınmış, gözyaşı dökerken bile vakarını yitirmemeye çalışan Kur'an-ı Kerim hocası hanıma bakıyor, ağlıyordu. "Söz mü?" diye bağırıyordu adam yaşlı kadına. Taş bina çınlıyordu. "Söz mü? Söz mü?" Adam haykırıyordu. "Bir daha Kur'an okutmayacaksın." Taş bina tasdik ediyordu. "Okutmayacaksın, okutmayacaksın." Sonra adam ateş saçan gözleriyle kendisine dönüyordu. "Sen de bu hanımla görüşmeyeceksin." Taş bina bağırıyordu. "Görüşmeyeceksin, görüşmeyeceksin." "Tamam mı?" diye ekliyordu adam. "Tamam mı, tamam mı?" diye tasdik ediyordu taş bina. Bir zamanların adliye sarayı olan taştan yapılmış bu binaya, Kur'an öğrenmeye gittiği yaşlı teyzenin evinden, mahallenin diğer çocuklarıyla birlikte derdest edilip suçlu olarak getirildiğinde henüz 7 yaşındaydı. O gün hafızasına korkuyla kazındığından mıdır nedir, bu binayı bir daha hiç sevemedi. Ne gitti, ne de üniversiteyi kazanıp şehri terk ettiği güne kadar önünden geçti. Bazen kabuslarına girerdi. Karanlık gecenin ortasında büyür büyür bu taş bina devasa bir şey olur. Bir taraftan da "tamam mı?" diye bağırır. "Gitmeyeceksin, okutmayacaksın" diye çın çın öterdi. "Ne o yeğenim, taş mı kesildin?" Kendisine şaşkınlıkla bakan baba dostuna zoraki gülümsedi. "Adliyeyi nereye taşıdılar ki?" "Garajın altına yeni adliye sarayı yaptılar. Burasını da sizin okula tahsis ettiler." Adamla vedalaştı ve okulun bulunduğu binaya doğru yürümeye başladı. Bir an durdu, ne yaptığının farkında mıydı? Taş binaya mı gidiyordu, dönmeliydi. Bırakıp gitmek, bir daha da hiç gelmemek istedi. Yeltenmedi de değil. Sonra bunun ne kadar anlamsız olacağını düşündü. Yüreğinin perdesini çekti, yürüdü, devam etti. Girişte hademeye müdürüyle görüşmek istediğini söyledi. Müdür kendisini çok sıcak karşıladı. Hoşbeşten sonra öğretmenler odasını görmek için izin istedi. Beraber kalktılar, koridorun sağında Genişçe bir odanın önünde durdular. Kalbi küt küt atmaya başlamıştı. Burası o oda mıydı acaba? Müdür kapıyı açtı. Buyurun hocam, burası öğretmenler odası. Diğer arkadaşlar desteler. Antika olduğu her halinden belli bir masayı işaret etti müdür. 35 yıllık masadır. Çok hakim eskitmiştir. Kalbinin atışı hızlanmıştı. Çantasını masaya koydu. Susuyordu çünkü konuşacak mecali yoktu. Müdür çıkarken zoraki gülümsedi. Yalnız kalır kalmaz önündeki ilk sandalyeye yığıldı. Ağzı ne kadar kurumuştu böyle. Her şey ne kadar kısa zamanda olup bitmişti. Ağlasın mı, gülsün mü, korksun mu, sevinmesin mi bir türlü karar veremedi. Kararsız otururken birden yandaki sınıfın kapısı açıldı. Gür sesli bir çocuk ezberini veriyordu. Kalktı, kapıyı açtı. Bir anda odanın içi Kur'an'la doldu. Birden küçüldü, küçüldü, tam da durduğu yerde tekrar 30 sene öncesine döndü. Hakimin karşısında sihir sihir gözyaşı döken o bürüklü Kur'an hocası teyze ve kendisi yine bir araya geldiler. 30 sene evvelki gibi kendisi yine ağlıyor, hocası o yaşlı teyze ağlıyor ama adam, hayret, adam bağırmıyordu. Başı önünde tek bir laf etmiyor, sadece susuyordu. Ya taş bina, taş bina yine çın çın ötüyordu. Ama bu sefer tamam mı, okumayacaksın, görüşmeyeceksin demiyordu. Taş bina Kur'an okuyordu. Çocuk Allah dedikçe taş bina da Allah diyordu. Çocuk hak diye vakfettiğinde taş bina da hak, hak diye çın çın ötüyordu. Allah için her harfin hakkını da ne güzel veriyordu. Ağlamaya başladı. 30 sene evvel Kur'an öğrencisi olduğu için azar işittiği, kabuslarına kadar girmiş bu odada şimdi Kur'an okutmak üzere bulunduğunu düşündükçe ağlaması şiddetlendi, ağladı, ağladı. Nihayet biraz sakinleşince ellerini açtı. Rabbim dedi, sana şükürler olsun. Taş binanın yüreğini de yumuşatmışsın ya. Efendim, yaşanmış hikayeler Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı, oradan Taş Bina adlı hikayeyi okumuş olduk. Bugün stüdyo konuğumuz Hüseyin Küçük Ali'ydi. Kendisiyle hizmetkar kariyer projesini ve üniversite öğrenciliğinin nasıl bir şey olduğuna, tıp 7 okumanın özellikle nasıl bir şey olduğunu konuştuk. Bir sonraki genç zamanında tekrar buluşmak üzere ki her çarşamba 7 ile 8 arası burada Erkam Radyo'da kalbimizin frekansındayız. Sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayırda kalın efendim.